أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbağımızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bizlerden verdiğimiz sözleri tutmamızı emrediyor. Maide suresinin 1. ayet-i kerimesinde يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَامَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ Ey iman edenler, yaptığınız anlaşmaların gereğini yerine getirin. Yaptığınız sözleşmelerin gereğini yerine getirin. Verdiğiniz sözleri tutun, kim olursa. Yani en yakından en uzağa, bir kişiden diyelim ki devletler arası yapılan anlaşmalara ve ahitleşmelere varıncaya kadar bunları tutun buyuruyor. Ve evfu bil ahd, innel ahde kâne mes'ûle. Verdiğiniz sözü tutun, çünkü verilen söz bir sorumluluğu, bir mesuliyeti gerektirir. Cenab-ı Hak sen bu sözünü tuttun mu tutmadın mı diye hesaba, kul hesaba çeker buyuruyor. Yine Firdevs cennetlerine nail olacak kulların da وَالَّذ۪ينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ Onlar kendilerine tevdi eden emanetleri riayet ederler ve verdikleri söze tutarlar diye de müminin ayrılmaz bir vasfı olarak verilen sözü tutmak, yapılan anlaşmaya sadık kalmak özelliği dile getirilmektedir. Bunun hem Efendimiz verilen sözü yerine getirme, yapılan anlaşmalara riayet etme hususunda Efendimiz Aleyhisselam'dan da onun güzide sahabelerinden de çok güzel misaller vardır. İnşallah biz bu programımızda bu güzel örnekleri ve misalleri, bunların bir kısmını birlikte paylaşmak, sizlerle paylaşmak arzusundayız. Allah Resulü'nün ashabından Enes bin Nadır radıyallahu anh Bedir gazvesine katılamamıştı. Buna çok üzülmüş. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir savaşta bulunmamı inşallah nasip ederse o zaman ne yapacağımı, nasıl yapacağımı elbette Yüce Rabbim görecektir. Yani ona bu fedakarlığımı, kendi yolundaki bu canımı feda etme arzumu, aşkımı Rabbime takdim edeceğim buyuruyor. Bu şekilde duygularını dile getirmiş, ancak ileri gitmekten de çekinmişti. Aslında bu Allah'a ve Allah adına verilmiş bir sözdü. Cenab-ı Hakk'a söz veriyor. Nitekim ayet-i kerime gelecek. Cenab-ı Hak onun kendisine verdiği bu sözü ve o sözün gereğini getirdiğini ayet-i kerime ile beyan edecekti Yüce Rabbimiz. Sonraki yıl, bir yıl sonra Enes bin Nadır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte Uhud Savaşı'na katıldı. Enes için verdiği sözü tutmanın zamanıydı. Aynen geçidinde konuşlandırılan okçuların yerlerini terk etmesi üzerine yaşanan kargaşada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğü haberi yayıldı. Müslümanlar sağa sola kaçışmaya başladı. Bu kargaşa esnasında Enes gözünü bile kırpmadan müşriklerin üzerine yürürken Sa'd bin Muaz radıyallahu anh ile karşılaştı. Sa'd, ey Ebu Amr, demek ki Enes bin Nadır'ın künyesi Ebu Amr. Ey Ebu Amr, nereye gidiyorsun böyle diye sorduğunda Enes'in cevabı, cennetin kokusu ne kadar hoş. Uhud'un gerisinden bu kokuyu alabiliyorum oldu. O korkusuzca ilerlemeye devam etti, savaştı ve şehit oldu. Öyle ki vücudu 80'den fazla yara aldı. Şehitlerin kimliklerini belirleme çalışmasından sonra kız kardeşi Rubeyye, kardeşimi sadece parmak uçlarından tanıyabildim demişti. Dolayısıyla Enes bin Nadır radıyallahu anh bu fedakarlığıyla, bu canını feda etmek suretiyle Cenab-ı Hakk'a verdiği şehitlik sözünü tutmuştu. Cenab-ı Hak da onun hakkında ve benzeri sözünü tutan benzeri şehitler hakkında şu ayet-i kerimeyi inzal buyurdu. Estağfirullah. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullahi aleyh feminhum men qada nahbehu ve minhum men yantazir ve ma beddelu tebdila. Sadakallahu l-azim. Ahzab suresinin 23. ayet-i kerimesi. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran ve verdiği sözü yerine getiren nice erler var. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de verdiği sözü tutmak üzere şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde asla sözlerini değiştirmemişlerdir. İşte bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak hem Enes bin Nadır hem de onun gibi yiğitlere, yiğitlerin halini bize arz etmekte ve onları methetmektedir, övmektedir. Allah'a verdiğiniz sözü tutun ayet-i kerimesi En'am suresi 152 ve Ufu bil ahd, o şekilde yer alıyor ayet-i kerimede. Allah'a verdiğiniz sözü tutun hitabının anlamını kavrayan Müslümanlar Allah'a ve Resulüne verilen sözlerin yerine getirilmeye en layık olan ahitler olduğunun farkındaydılar ve bilincinde idiler. Allah'a verilen söz, bu Kalu Bela ayetinde geçtiği gibi Araf suresi 172. ayet-i kerime, Allah'a verilen söz o, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda, evet şahit olduk ki Rabbimizsin şeklinde verilen cevap da yatmaktadır. Şimdi söz konusu ahde vefa, sözünde durmak, verilen sözü tutmak ise tabii ki burada ilk sırada biz kullar olarak Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz sözü hatırlamalıyız. Andımızı hatırlamalıyız. Cenab-ı Hakk'a onun rububiyetini tasdik ve o tek olan ilaha Rabb'e kulluk sözümüzün bilincinde, farkında olmalıyız. Tabii ki bu Araf suresi 172. ayet-i kerime bizde efendim kalu bela, ruhlar alemi, elest bezmi ve kalu bela olarak yerleşmiştir. O şekilde dilimize, hayatımıza, kültürümüze, medeniyetimize yerleşmiştir. Şimdi orada Cenab-ı Hak ayet-i kerimeyi hatırlayacak olursak, Estağfirullah ve iz ahaza rabbuke min beni ademe min zuhurihim ve eşhedahum ala enfusihim. Cenab-ı Hak diyor Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardı, aldı, huzuruna getirdi ve onları kendilerine şahit kıldı. Dedi ki elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ey bütün beni Adem'in ruhları, Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek olan insan ruhları. Burada söz konusu insandan bahsediliyor. Ya yani bir cinlerden, meleklerden bahsedilmiyor. Elestü bi rabbiküm, bensin Rabbiniz değil miyim? Onlar da hep bir ağızdan kâlû belâ şehidine. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz buna şahitlik ettik diyoruz dediler. En tekûlu yevmel kıyameti innâ künnâ an hâzâ gâfilin. Peki ey ruhlar, ben niye huzurumda sizi benim rububiyetime şahit kıldım biliyor musunuz? Yarın kıyamet günü ben sizin fıtratınıza, dünyaya geldiğiniz zaman, doğduğunuz zaman fıtratınıza benim bu tevhidimi, rububiyetimi kabul edecek bir fıtratı selime sizlere vererek sizi yaratacağım, dünyaya getireceğim. Dolayısıyla sizin efendim özünüzde bu rububiyeti tasdik özelliği olacak. Ve bunu ortaya koyarsanız, bu ahdinizi, andınızı unutmazsanız, bu çerçevede kulluk yaparsanız problem olmayacak. Ama şayet bu verdiğiniz sözü unutur da başka bir yola saparsanız, en tekulu yevmel kıyameti inna kunna an haza gafilin, ya Rabbi biz hiç bunun haberimiz yoktu, böyle bir şeyden efendim bilgimiz yoktu, bu şekilde bir mazeret ile sürmenizi istemiyorum. Ev tekulu innama eşreke abauna min qablu ve kunna zurriyeten min ba'dihim efe tuhlikina bima fa'alul mubtilun. Veya şöyle demenizi de bir mazeret olarak kabul etmeyeceğim. Biz işte tabii o Mekkeli müşrikleri kastederek, biz işte babalarımız şirk koşmuştu, Allah'a ortak koşmuşlardı. Biz de o müşrik olan ecdadın, babaların bir zürriyet olarak dünyaya geldik. Onları bir şirk dini üzere bulduk. Biz de onlara efendim tabi olduk. Yanlış yola, batıla gitmiş olan bir sapkınlar, müşrikler sebebiyle bizi niye helak ediyorsun tarzında bir mazeret ileri sürmenizi de istemiyorum. Eles bezminde bana vermiş olduğunuz sözü hatırlamanızı, fıtratınızdaki Allah'ın birini kabul etme özelliğinizi, özünüzü muhafaza etmenizi, onu geliştirerek güzel bir mümin olmanızı ve burada yüz akıyla cennete gitmenizi arzu ediyorum diye böyle bir anlaşmadan, sözleşmeden ayet-i kerime bahsetmektedir. Tabi ayet-i kerime ile alakalı bu ahitleşmenin nerede olduğu ilgili bazı müfessirlerimizin birbiriyle çelişmeyen, birbirini tamamlayan değerlendirmeleri ve açıklamaları söz konusudur. İşte bu ahdin ruhlar aleminde Cenab-ı Hakk'ın işte bütün ruhları yaratıp o şekilde sözü aldığı bahsediliyor olabilir. Bu alınan ahdin çocuk anne rahminde ruh üflendiğinde artık bir insan olarak teşekküle başladığı anda o ruhun üflenmesi anında her birinden teker teker ayrı ayrı alındığı da mümkündür, alınmış olması mümkündür. Veyahut da elmalı merhumun tercih ettiği görüşe göre her bir kuldan, her bir insandan özellikle akıl bali olduğu anda, yani büyüyüp artık namaz kılacak, dini mükellefiyetlerle sorumlu olacağı çağa geldiği zaman, kız olsun, erkek olsun, o hani Allah ben seni insan olarak yarattım, seni büyüttüm, seni efendim akıl bali olacak bir noktaya getirdim. Şimdi aklın çalışıyor, her şeyi anlayabiliyorsun. Peygamberin davetini dinleyecek ve anlayacak bir noktaya gelmiş oldun. Hem vahyin ışığında hem aklın ışığında artık Allah'ın birliğini, Allah'ın rububiyetini anlayıp kavrayacak, ona kulluk edecek bir noktaya gelmiş oldun. Dolayısıyla burada sözlü bir ahitleşme olmasa bile fiili bir ahitleşme söz konusu olmaktadır. Ve akıl bali olan her kul Allah'ın Rabbini, rububiyetini kabul edip ona kulluk etmekle mesuldür. Adeta Cenab-ı Hak büyütüp, yetiştirip akıl bali noktasına getirdiği her kula, bak ben seni büyüttüm, büyüten benim, Rabbim benim. Elestü bi rabbiküm, Rabbim ben değil miyim diye o da olgunluk haliyle evet senin Rabbimsin tarzında bir fiili olarak bir ahitleşme söz konusu olmakta ve artık bu noktaya gelmiş bir kulun da ileri süreci bir mazeret kapısı da kalmamaktadır. gibi bu ahitleşmenin akıl balığı olunan yaşta gerçekleştiğini ifade etmektedir. Hepsi mümkündür. Bundan hiçbirisi birbirine muhalif değildir, aykırı değildir. Hatta bu ahitleşmeler kademe kademe efendim bu her bir kademede de yenilenmiş de olabilir. Çünkü bunlar birbirine tezat teşkil edecek, birbirini aksedecek yorumlar değildir. Tam tersine birbirini tamamlayacak açıklamalardır. Kıymetli dinleyenlerimiz, kelime-i tevhid veya kelime-i şehadet ile yenilenen ve kalu beladan beri Müslümanım ifadesiyle dilimizde yer edinen bu kalu bela ahitleşmesi can ile, mal ile veya maddi manevi türlü fedakarlıklar gerektirmektedir. Müslümanlar bu özverinin farklı örneklerini tarih boyunca ortaya koymuşlardır. Zira bilmektedirler ki bu söze sadakat ve ahde vefa Yüce Rabbimiz tarafından özel olarak ödüllendirilecektir. Yani ayet-i kerimede Beni İsrail merkezli ifade kullanılıyor ama evfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. İlk planda Beni İsrail. Ey İsrailoğulları, siz bana olan işte efendim Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman, Kur'an-ı Kerim'e iman ve daha önce gönderdiğim peygambere iman ve onlara tabi olma noktasındaki sözünüzü, ahdinizi yerine getirin. Ben de size olan hem dünyadaki başarılar, zaferler hem de ukbadaki cennet sözümü yerine getireyim diye efendim ahit almıştır. Cenab-ı Hak bu ahdi hepimize almaktadır. Dolayısıyla biz Rabbimize verdiğimiz kulluk sözümüzü yerine getirdiğimiz takdirde şüphesiz Allah-u Teala kendine düşen yönüyle sözünü yerine getirecek. Ne vaat ediyorsa hepsini fazlasıyla verecektir. Verilen söz vefayı gerektirir. Sözün tutulması gerekir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbelerinde emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur buyurmuştur. Allah ve Resulüne verilen söz ise ayrıcalıklıdır. Daha fazla hassasiyet göstermek gerekir. Ancak sözün kime verildiğinin değil, bizzat sözün kendisinin esas olduğunu, söz verildiyse, anlaşma yapıldıysa mutlaka sözün yerine getirilmesi, antlaşmaya riayet edilmesi gerektiğini öğretir Allah Resulü bu sözleriyle bize. Şu örnek bu öğretinin, Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrettiği bu hakikatin, bu gerçeğin en güzel bir örneğini teşkil etmektedir. Mekkeli müşrikler adına Süheyl bin Amr Efendimiz Aleyhisselam'la 10 yıllığına Hudeybiye anlaşmasına imza atmak üzereydi. Yani Hudeybiye'de buluşulmuştu. Efendimiz ve yanındaki 1500 civarında Müslüman Mekkeliler tarafından umre yapmak üzere Mekke'ye, Beytullah'a alınmamıştı, engellenmişlerdi, mahsur olmuşlardı. Ve oradaki uzun müzakereler neticesinde de bir anlaşmaya varılmak suretiyle oradan tekrar Medine'ye dönüş olacaktı. İşte bu Hudeybiye anlaşmasının maddeleri üzerinde anlaşılıp imza atmak faslı gelmişti. Müşrikleri de Süheyb el-Amr diye birisi temsil ediyordu. Antlaşma metni henüz hazırlanırken ve imzalar atılmadan önce Süheyb el-Amr'ın oğlu Ebu Cendel ayaklarına vurulmuş pranganın zincirleriyle sıçrayarak çıkageldi. Geldi, Allah Resulü'nün huzurunda durdu. Ama bazı maddeler belirlenmiş. İşte diyeyim ki efendim bu anlaşmadan sonra eğer Mekke'de birisi Müslüman olursa o Müslümanlar safına kabul edilmeyecek, Medine'ye alınmayacak, Mekke'de kalacak o şekilde. Ama Müslümanların birisi dinden dönerse veya Medine'den birisi irtidat ederse o kolunu, elini kolunu sallaya sallaya Mekke'ye, müşterinin yanına gelebilecek. Yani zahirde Müslüman olmanın önü kesiliyor ama dinden dönmenin önü açılmış oluyor gibi gözüküyor bu anlaşmaya göre. Bu anlaşmada bu madde benimsenmiş, oraya yazılmış, henüz imza atılmadığı halde o sürede hem de o anlaşmayı imzalayacak müşriklerin söncüsü Süheyb'in Amr'ın da oğlu Ebu Cehil'den Müslüman olup oraya geliyor. Yani ancak bu kadar olur yani. İslam'ı kabul ettiği için prangaya vurulmuş olan Ebu Cehil müşriklerin ellerinden kurtulup çok yakınına Hudeybiye'ye kadar gelmiş olan Efendimiz Aleyhisselam'a sığınmıştı. Yani bir Allah'ın peygamberine, en merhametli bir insana, yani İslam'ın diyelim ki efendim sözcüsü, tebliğcisi olan, en önde olan bir insana geliyor. Ben de Müslümanım diyerek, samimi Müslüman üstelik Efendimiz'e sığınıyor. Ancak Efendimiz Aleyhisselam'la Mekkeli müşrikler arasında imzalanmak üzere olan anlaşmada Mekkelilerden Hazreti Peygamber'e sığınanların İslam'ı kabul etmiş olsalar dahi Mekkelilere geri verileceğine dair bir madde vardı. Tarafların anlaşma üzerinde konuştukları esnada gerçekleşen bu iltica üzerine Süheyl, anlaşma gereği oğlu Ebu Cendel'in kendisine teslim edilmesini istedi. Müslüman olan Ebu Cendel müminlere yönelerek yalvardı. Kendisine işkence edildiğini söyledi. Zaten ne kadar çok işkence uğradığı her halinden belliydi. Yürekleri parçalayan bu manzara karşısında Efendimiz Aleyhisselam Ebu Cendel'i babasına teslim etmek istemedi. Hatta Ebu Cendel'i kendi yanlarına aldıktan sonra anlaşma imzalamasını ona teklif etti. Ya de şimdi tamam anlaşma yapıyoruz. Henüz de tamam bazı maddelerde anlaştık ama henüz imzalar atılmış değil. Yani bunun bir istisnası olarak hiç değilse Ebu Cendel'i efendim bana ver. Bu anlaşma dışında kalsın. Ondan sonra imzalayıp ondan sonra kim gelirse gelsin kabul etmeyelim. Ancak Süheyl bunu da kabul etmedi. Sonunda Ebu Cendel'i müşriklere teslim eden Efendimiz Aleyhisselam üzerinde anlaşmak üzere oldukları bir ahdi yerine getirdi ve Ebu Cendel'e sabretmesini tavsiye etti. Ebu Cendel'in yakarışı orada bulunan müminleri ağırlattıysa da bir süre sonra durum Müslümanların lehine dönmüş oldu. Yani burada tabii bir taraftan Ebu Cendel'in hali bize tabi ızdırap veriyor. O da Müslümanları ağlatıyor. Ebu Cendel gerçekten yani genç bir delikanlı ve durumu ortada işkence görmüş, prangara vurulmuş. Geri döndürüldüğü zaman can tehlikesi de var. Yani ölüm tehlikesi bir söz konusu. Ama sonuçta şunu bize göstermiş oluyor bu rivayet. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam müşriklerle yapmış olduğu bir anlaşmaya bile ne kadar sadık kaldığını, kalmak durumunda olduğunu, en zor şartlarda bile o maddelere Efendimiz Aleyhisselam sadakat gösterdiğini bize de örneklendirmiş oluyor ve verilen sözün tutulmasının ehemmiyetine Resulullah Efendimiz örnek davranışıyla da bir bize müstesna bir örnek teşkil etmiş oluyor. Ve bize de aman siz de böyle olun, bir Müslüman böyle olmalı mesajını, telkinini çok net bir şekilde yapmış bulunuyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bizlere bütün ahlaki güzelliklerde kulluğumuzun bir güzelleştirecek bütün amel-i salihler, ahlak, edep noktalarında ve bunların içerisinde de verdiğimiz sözleri, yaptığımız anlaşmaları tutma noktasında daha dikkat olabilmeyi, Efendimiz Aleyhisselam'a yakışır, bir mümine yakışır tarzda bu hususlarda dikkatli olmayı bizlere Cenab-ı Hak lütfuyla keremiyle ikram eylesin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.